Ayrım 49, Kanın Sesi Kimsecik 3, Yaşar Kemal, sayfa 548. Her günkünden daha erken geldi, taşının üstüne oturdu. Gavur dağlarının başı ağarıncaya kadar Düldül Dağı'nın üstünde yalbırdayarak dönen iri mavi yıldıza baktı. Az sonra güneş doğacak, Gavur Dağları'nın üstüne gelip bütün görkemi ışığıyla oturacak, aşağıdaki mavi ova buğu içinde kalacak, mavi buğu ağır ağır yükselecek, buğuların altından çıkan ova bir an öyle bir maviye kesecek ki her şey yumuşacık kadife sımsıcak olacak. Sonra da çiçek taçlarında, peteklerde, yapraklarda uyuşmuş kalmış arılar, kelebekler, sinekler gün ışığını alınca havalanacaklar. Azıcık üşümüş, bu yüzden de büzülüp ellerini koynuna sokmuştu. Günün ilk ışıkları onu da kendisine getirdi, ellerini koynundan çıkardı. Yöresine bakınırken sağında, tam yanında Mehmet'i gördü. Mehmet ona gülümsedi, uzandı, elinin serçe parmağını tuttu. Mustafa da ona gülümsedi, sonra da birdenbire, ''Abbas ustayı gömdüler mi?'' diye sordu. ''Kimi?'' diye şaşırdı Mehmet. ''Abbas ustayı.'' Mehmet soğukkanlı, ''Ne zaman ölmüş ki Abbas usta? Ben bu sabah buraya gelirken Abbas ustayı ağacın altına oturmuş sigarasını içerken gördüm.'' Bu sefer şaşkınlık sırası Mustafa'ya geldi. Ne? Ölmedi mi? Ölmedi dedi Mehmet. Niye ölsün ki usta, daha sapasağlam. Mustafa gülmeye başladı. Arkasından da otların, kekiklerin, çiçeğe durmuş çirişlerin üstünde yuvarlanarak buradan ötedeki Karamuk çalısına kadar takla attı. Haydi Mehmet. İki çocuk hem gülüyor hem koşuyorlardı. Abbas ustanın avlu duvarının dibine gelince durdular. Mustafa Aktaş'ın üstüne çıktı. Usta büyük bir dolabın üstüne eğilmiş çalışıyordu. Yüzü de safran sarısı olmuştu. Mustafa Mehmet'i yanına taşın üstüne çağırdı. Abbas ustayı gösterdi. Bak Mehmet dedi üzüntülü bir sesle. Baksana şunun yüzüne. Ölmemiş ya. Ölecek. Ölecek diye onu onayladı Mehmet. Vay yazık. Ölsün diye dişlerini sıkarak konuştu Mustafa. Ölsün gebersin pezevenk. Böyle çok kızıp da tepesinin tası atınca Ali Çavuş da ölsün gebersin pezevenk derdi. Aktaş'tan aşağıya indi. Suyun kıyısına gidelim Mehmet dedi. O önde, Mehmet arkada, suyun kıyısına indiler. Çakıl taşlarının üstünden yukarıya Angıt kayasına yürüdüler. Başlarını kaldırınca da suyun içine kadar girmiş kayalık burnu dönen 3 tane tar gördüler. Tarların güneşe gelen büyük kürekleri şav kıyıp sönüyordu. Mehmet heyecanlandı. Bak bak bak Mustafa, haydi hemen dönelim de koşarak, koşarak ustaya haber verelim diye bağırdı. Mustafa oralı bile olmadı, yürümesini sürdürdü. Mustafa, Mustafa bak oradalar, geliyorlar. Mustafa ona şöyle sert bir baktı, Mehmet'in sözü ağzında kaldı. Mustafa az önce ne kadar sevinmişse şimdi de o kadar üzülüyor, daha da çok öfkeleniyor, öfkesinden de ne yapacağını bilemiyordu. Peygamber tasvirini ona kesinlikle verecekti ya, nasıl vermeliydi? Gizli mi? Yoksa apaçık karşısına çıkıp, al olan şu peygamber tasvirini mi? Neyini? Al senin olsun. Yeter ki geberme, ölme mi demeliydi? Gizliden vermek kolaydı. Ya gider pencereden içeriye atar, ya gider sabaha karşı kapısına asar. O da sabahleyin dışarıya çıkınca tasvirini görür, keseyi açar açmaz. Tasviri görür görmez de şak diye düşer ölürdü. Ya tasviri kendisi götürse de karşısına dikilse, o mendobur, o bir ağaç parçası için canını vermiş, ölmüş ölmüş de dirilmiş adamın ona dese ki, al geber tasvirini. Şunu bil ki, şunu bil, bil ki. Mümkünü yok söyleyemezdi. Daha şimdiden dili damağı kurumuş, eli ayağı çözülmüş, ayakta duramaz olmuştu. Olduğu yere çöktü, biraz sonra kendine gelince dizlerinin üstüne kalktı, çakıl taşları dizlerini ağrıttı. Küçük dalgalarla önünden akıp giden ırmaktan 3 avuç su içti, sonra da yüzünü çarpa çarpa bir güzelce yıkadı. Bak Mustafa! Mustafa yüzünden sular akarak ona öyle bir baktı ki Mehmet bir tek sözcük daha söyleyemedi. Tarlar da önlerinden geçip gittiler. Tarlardaki insanları tanıyorlardı. Hepsiyle de ahbaplıkları vardı. Mustafa onlara bakmadı bile. Mehmet bir türlü Mustafa'nın Abbas ustayı öfkesini anlayamıyor. Bunu da ona soramıyordu. Usta bu Mustafa'ya ne yapmış olabilirdi de Mustafa bu kadar öfkelenirdi. Aklından türlü olasılıklar geçiyor. Hiçbirini de uygun bulmuyordu. Angıt kayasına kadar gittiler. Kayanın üstündeki eli yaylı ok atmaya hazırlanmış adam kabartmasından korkarak oradan geriye döndüler. Mustafa birden aldı yatırdı. Hem koşuyor hem de mintanını çıkarıyordu. Mintanını, onun altındaki gömleği çıkardı, sol elinde tuttu. Ardından da koltuğunun altındaki yeşil sırmalı keseyi çıkardı. Gömleğini, mintanını yeniden giydi. Durmadan da soluyarak koşuyor, elindeki keseyi sırmalarını ışıldatarak sallıyordu. Mehmet ise ne kadar hızlı koşarsa koşsun onun arkasından yetişemiyordu. Avlu kapısının önüne gelince Mustafa zınk diye durdu. Mehmet de biraz sonra yanına geldi. Ter içinde kalmıştı. Tarlar suyun kıyısına gelmiş yanaşmışlar. Tarcılar tomrukları dışarıya taşıyorlar. Abbas Usta da yarın üstüne sararmış yüzüyle çömelmiş. Bu dünyadan değilmişçesine uzaklara çekmiş gitmiş tomruk taşıyan tarcılara bakmıyordu. Mustafa avlu kapısının önünde dikildi kaldı. Ne ileriye gidebiliyor ne de geriye dönüyordu. Yüzü de bir asılıyor, kararıyor, bir açılıyordu. Arkasına döndü, Mehmet'e baktı. "Vermeyeceğim ulan pezevenge," dedi. Tıpkı öfkelendiğinde Ali Çavuş gibi söylemişti. Mehmet bir an babasını karşısında bulur gibi oldu. "Ölsün gebersin, çeksin hançerini karnına soksun. Ölse de geberse de vermeyeceğim." Elini uzattı, Mehmet'in elini tuttu. "Haydi eve gidelim de yemek yiyelim, acımdan öldüm." Zero Hatun Mustafa'nın yüzünü görünce kaygılandı. Bereket ki Mehmet'le barışmıştı. Alelacele bir yemek hazırladı, çocukların önüne sürdü. Çocuklar yemeklerini bitirir bitirmez de dışarıya fırladılar. Kale boynuna yollandılar, kayalığın üstüne oturup yüzlerini elleri arasına aldılar. İkinci günün sabahı yanlarında Aşık Ali'yi buldular. Üçüncü gün çocuk Nuri geldi, kayaların üstüne oturup yönlerini Düldül Dağı'na döndüler. Hiç konuşmadılar, gün batıncaya kadar da yerlerinden hiç kıpırdamadılar. Dördüncü günü de yanlarında Tırtıl Yusuf'u gördüler, çok şaşırdılar. Beşinci gün Mustafa Dağı Mehmet'le buluşup kale boyuna gitmeden Abbas Usta'ya uğradı. Usta kahvesini içiyordu. Mustafa'yı karşısında görünce eli öyle havada titreyerek kala kaldı. Çocuk elindeki sırmalı yeşil keseyi ona uzattı. Bir şeyler söyleyecekti, ağzını açtı, dilini döndürdü, yutkundu, yutkundu. Hiçbir şey söyleyemeden çekti gitti. Usta sağ elindeki fincanı tabağına koydu. Kesenin büzgüsünü açtı. Gözlerine inanamadı. Çocuğun arkasından bağırdı. "Biliyordum!" Mustafa dönüp ona bakmadı bile. Duymamış çılağı vurdu. Nar ağacının dibinde Yusuf'la karşılaştılar. Yusuf'un boynu uzamış, çöp gibi incelmiş, gözleri irileşmiş, derin bir çukura kaçmıştı. Ayakları, elleri parçalanmış, her bir yeri yara içindeydi. Yırtık şalvarı, mintanı da ona bol geliyor, bir deri bir kemik kalmış bedeninden dökülüyordu. Dudakları da incelmiş, çatlamıştı. Yusuf onu usulca köşeye çekti. "Geldi," dedi, "gözlerimle gördüm. Şimdi içeriye girdi. Gök gözlü, sırık gibi bir oğlan."
"Kim?"
"O," dedi Yusuf, "içeride." Eve birlikte girdiler. Yeni gelen delikanlı kapının ağzındaki bir iskemleye oturmuş çarığını çıkarıyordu. Zero Hatun döşeyi ocağın yanına sermiş konuğu çağırıyordu. Konuk çok utangaçtı, başını kaldırıp da kimsenin yüzüne bakamıyordu. Usulca gitti, döşeğin üstüne oturdu. Yüzü bir kızarıyor, bir bozarıyordu. "Kahve nasıl olsun?" Konuk başını kaldırmadan, "Ben kahve içmem." "Aç mısın konuğum?" "Az ilerideki köyde yedim de geldim. Çok acıkmıştım, buraya kadar dayanamadım."
"Adını bağışla konuğum."
"Adım Hilmi."
"Ne iş yaparsın konuğum?"
"Eşkıyayım hatun." Zero Hatun'un şaşırdığını görünce, "Tüfeğimi mi soruyorsun hatun? Onu dağda bıraktım. Oysa ben Çukurova'ya tüfeğimle gelmek isterdim. Bir insanın silahla gezmesi çok iyi oluyor. İnsan silahlıyken hiç yalnızlık duymuyor. Ben silahımı bırakınca çırılçıplak kaldım. Ben eşkıyacılık yaparım hatunum."
Mavi gözlü incecik delikanlı utanmayı sıkılmayı unutmuş, daldırmış gitmiş kendi macerasını anlatıyordu soluksuz. Sonra birden sözünü kesti, terlemiş, yüzü kızarmıştı. Çok ileri gittiğinin farkına vardı. Başını önüne eğdi, bir ara Mustafa'ya gözü takıldı. Kaş altından onu süzmeye başladı. Mustafa onun bakışlarından her şeyi sezdi, gene başının üstünde bir şeyler dönüyordu. Hilmi eşkıya Mustafa'yı uzun uzun süzdükten sonra yüzü aydınlandı.
"Beni Salman ağamın çetesinden Sümbül eşkıya sana gönderdi hatun. O sizi çok severmiş. Salman ağamın ölen babasını da şu çocuk Mustafa değil mi? Onu da çok severmiş. O sizi çok iyi tanıyor. Salman dağa çıktığında çok yalnız kalmış. Eğer Sünbül eşkıya onu çetesine almasaymış, o iki günde yakalanır öldürülürmüş. Sünbül eşkıya onu sırf babası İsmail ağanın hatırı için almış. Kendisi de yaşlı olduğundan çete başılığını Salman'a vermiş. İsmail ağanın gül hatırı için."
Yöresine bakındı bir süre, sonra başını önüne eğdi. Bir süre düşündükten sonra, "Zero Hatun," dedi, "ben getirdiğim haberi yalnız sana söyleyeceğim. Sana böyle bir haberi getirdiğimi Salman eşkıya duyarsa olmaz."
"Çocuklar, dışarıya çıkın."
"Mustafa, ben çıkmayacağım."
"Mustafa ağam bu değil mi?" diye sordu Hilmi.
"O," dedi Zero Hatun.
"Mustafa Bey kalsın." Ötekiler dışarıya çıktılar.
Herkes biliyor, Salman durmadan ayda bir, 15 günde bir buraya, köye inmeye kalkıyor. Mustafa Bey'i öldürmek için. Öfke içinde, gözlerini kan bürümüş. Sakal tutana kadar geliyor. Oraya gelince sakal tutan Pınar'ın başında bir gece uyuyunca vazgeçiyordu. Sümbül Eşkıya dedi ki bana, aman ha, aman ha, yetiş Zero Hatun'a, böyle böyle Salman geliyor diye söyle. Bu sefer hem köye gelecek hem Mustafa Bey'i öldürecek. Geçen seferki çarpışmada Salman Eşkıya çok kötü yaralandı, az daha ölüyordu. Şimdi de iyi değil. Onun için o herkesi öldürecek. İşte bu Mustafa Bey'in de, eliyle Mustafa'yı gösterdi, kellesini kökünden kesecek. Burada bir deli ağaç varmış, ona asacak. Sümbül Eşkıya dedi ki Zero Hatun Mustafa'yı alsın birkaç günlüğüne başka köye gitsin. Ayağa kalktı. Ben gidiyorum hatunum. Zero Hatun otur yerine diye ona buyurdu. Sana bir azık yapayım da öyle git. Mutfağa girdi, az sonra da elinde bir çıkınla çıktı. Hemen ayağa kalkan Hilmi'ye verdi. Delikanlı Zero Hatun'un elini öptükten sonra çıktı gitti. Zero Hatun Mustafa'nın yüzüne baktı. Çocuğun yüzünde ne korku ne de en küçük bir endişe vardı. Seninle bu gece 2-3 günlüğüne 4 yola kasap Mustafa'nın evine gidelim. Babanın çok iyi dostuydu.
Ben hiçbir yere gitmem.
Eşkıya çocuğun dediklerini kendi kulaklarında duydun ya oğlum.
Duydum diye dikeldi Mustafa.
Zero Hatun oğlunun inadını bilirdi. Tartışmanın gerekliliği yoktu. Mustafa dışarıya çıktı. Mehmet, çocuk Nuri, Aşık Ali, Tırtıl Yusuf onunların altında bekliyorlardı.
Ne oldu Mustafa?
Hiçbir şey olmadı. Yusuf'a döndü gülerek. O çocuk var ya, o çocuk eşkıyaymış.
Sen içerideydin o konuşurken, sonra ne oldu?
Mustafa yalanını kıvırdı. Salman'ı öldürmeye gidecekmiş. Salman da hastaymış, silah istedi.
Çocuklar kale boynuna tırmandılar, vardılar. Eski yerlerine, kayaların üstüne oturdular. Gözlerini de Düldül Dağı'na diktiler. O anda da köyde dedikodu patladı. Salman 16 eşkıyasıyla cuma günü kuşluk vakti köye gelecek. Anası Zero Hatun'u, Hasan Ağa'yı öldürecek. Mustafa'nın da kellesini keserek yanık ağaca kendi eliyle asacak. O gün akşama, akşamdan sabaha kadar bütün köy 5 çocuğun dışında Salman'ın gelişini konuştu. Zero Hatun Mustafa'ya birkaç kere daha köyün dışına çıkmayı önerdi. Mustafa hiç oralı olmadı. Arkadaşlarıyla kale boynuna gitti. Düldül Dağı'nın karşısına oturup hiç konuşmadan düşünmeye başladı. Salman Hilmi'nin dediği gibi geçen seferki yoğun çarpışmada 3 yerinden yaralanmış, ateşler içinde sayıklarken Kur'an'a el basaraktan yemin etmişti. Ben eğer bu yaralardan ölmezsem Kur'an'a el basarım ki dediğimi yapacağım, o köye gireceğim demişti. Bunu da diline pelesenk eylemişti. İyileştikten sonra da yeminini unutmamış, iyice iyileşmeyi beklemişti. Hilmi Eşkıya cuma gününü Zero Hatun'a söylemeyi unutmuştu ya, Salman'ın o gün köye geleceği doğruydu. Salman, bu sefer sakal tutan da gecelemeyeceğim. Orada elimi kolumu bağlayan bir afsun var. O pınarın başında uyuyunca elim ayağım kesiliyor. Köye doğru bir adım daha atamıyorum.
Öyleyse bu sefer köy yerinde kalalım diye öneride bulundu Sümbül Eşkıya. Orada bir çeşme de var, yanı da dağlık.
Olur dedi Salman. Köy yerine geldiler. Çukurova baharı patlamış, esen ılık yel dalga dalga getirdiği kokularla dünyayı, kuşu, böceği, arısı, karıncası, insanıyla bir eslikliğin içine atmıştı. Dünya büyük esniklikte taşı toprağıyla kıvıl kıvıldı. Urfa'da Harran Ovası'na bahar gelmiş, kumların arasından keskin kokulu, keskin renkli çiçekler, dikenler, otlar fışkırmıştı. Harran'ın Mezopotamya çölünün baharını görmemiş olanlar, Kur'an'ı getirip el bassalar böyle çiçeklere, böylesi koku yüklü yerlere, gökyüzüne sıvanmış iri mavi yıldızlara kimseyi inandıramazlardı. Doğa çölde dünyadaki her yerden daha canlı, daha güzel, daha serttir. İşte çöl kadınları, çöl kuşları, Arap atları ve cerenler. Salman sırtını çeşmenin taşına dayadı oturdu. Bu çeşmeyi, köy yerini çok iyi biliyordu. Babasının sağlığında babasıyla birlikte buraya çok gelmişti. Uzun bir süredir buraya gelip konan Türkmenler yitiklere karışmışlardı. Önüne biraz yiyecek bir şey getirdiler, elini bile sürmedi. Günlerdir çok az yemek yiyor, hiç konuşmuyor, çok düşünüyordu. Top gümbürtüleri geliyordu uzaktan. 30 çocuktular. Çocuklardan 5'i yaralanmış, yaralıları nöbetleşe sırtlarında taşıyorlardı. Hepsi de açtılar. Birkaç gündür ağızlarına bir lokma bir şey koymamışlardı. Bir derede 11 büyüyecek yumurta buldular. Yuva derenin dibinden epeyce yüksekte bir kovuğa yapılmıştı. Yumurtaları aldılar, 5'ini yaralılara ayırdılar, gerisini nasıl paylaşacaklardı tartışmaya başladılar. Onlar tartışırlarken yaralılar kocaman yumurtaları kırdılar, içtiler, cana geldiler. Tartışanlar tartışmayı kavgaya kadar götürdüler. Önce ikiye ayrılıp kavgayı sürdürdüler, sonra dörde, sonra beşe, kimin kime vurduğu belli değildi. Önüne gelene acımasızca vuruyordu. Hastalar derenin içine sığınmışlar, inliyorlardı. Çocuklar sabahtan ikindine kadar dövüştüler. Kollarını kaldıracak, bir adım atacak halleri kalmamıştı. Salman ileriden güneyden bir yığın atlının bir top toz içinde geldiğini gördü. Tozun içinden atların koşumlarının tunç, sırma kısımları parlayıp sönüyordu. Salman, daha önceki deneylerinden bunların kim olduklarını biliyordu. Öteki gelenlerin de sırmalı kuşamları böyle tozun içinde balkıyıp sönüyorlardı. Bunlar çocukların başlarını kesmeye meraklı atlılardı. İşleri güçleri çölde çocuk kovalamaktı. Yakaladıkları çocukların başlarını kılıçlarıyla saçlarından tutup enselerinden kesiyorlar, kimilerinin de hançerleriyle gözlerini oyuyorlardı. Oysa çocuklar böylesi bir zulmü hiç hak etmiyorlardı. Onlar salt, o da çok acıktıklarında gözleri kararıp çadırlara, köylere, kasabalara, çekirgeler gibi saldırıyorlar, yiyecek ne bulurlarsa alıp götürüyorlardı. Dolu dizgin gelen atlılar çölün kumlarının üstünde yatan çocukların üstüne at sürdüler, çocuklar bağırışarak atların nalları altında kaldılar. Atlılar gidiyorlar, geliyorlar, çocukları atlarına çiğnetiyorlardı. Kalkabilip de birkaç adım uzaklaşan çocukların kılıçlarıyla başlarını uçuruyorlardı. Atlar üst üste burunlarından yoğun harıltılar çıkararak, büyük bir toz bulutu altında kalarak koştular, toplandılar, dağıldılar. Toz bulutu kalktığında atlılar çoktan uzaklaşmışlar, çocuklardan da hiçbir canlı kalmamıştı. Salman çocukların yanına gitti, her birinin üstüne teker teker baktı. Ancak birinin cebinde bir ekmek kırıntısı bulabildi. Onu da bulur bulmaz ağzına attı. Akşam oldu, gün karardı, çölün göklerini serin, üst üste iri yıldızlar doldurdu. Karanlığın içinden bir sürü köpek karartısı çıktı, doğru çocuk ölülerine gittiler. Az sonra çocukların başlarında köpek hırlamaları başladı, sonra da köpekler arasında büyük şamata koptu. Uzakta ipiltiler gözüküyor, deredeki yaralı çocuklar inliyorlardı. Salman, kalkın çocuklar dedi, hiç başka çaremiz yok, şu ışıklara gidelim, sabaha kadar burada kalırsanız ölürsünüz. Ya orada da bizi öldürürlerse? O ışıklar atların evi ise? Ya öldürmek için bizi bekliyorlarsa? İster istemez yürüyerek, sürünerek ipiltilere yönlendiler. Gün atıyordu. İpiltilerin oraya yan yana bir halka oluşturacak biçimde çadırlar dizilmişti. Çadırların ortasında Arap atlar, develer, iri köpekler. Her çadırın önünde de bir çatalın üstünde renk renk, boy boy, biçim biçim, gözleri fır dönen alıcı kuşlar. Çadırın önündekiler sürünen bitkin çocukları gördüler. Kadın, erkek, genç, yaşlı çocuk onlara koştular. Çocukların giyitlerinde kan kurumuş donmuştu. Salman onlara doğru gelen insanları görünce ayağa kalktı. Bizi öldürdüler dedi, hepimizi. Kim öldürdü? Atlılar. Nerede kaldı ölüler? Orada aşağıda derenin yanında köpekler, bir sürü köpek. Sustu, gerisini getiremedi. Onları aldılar, çadırlara götürdüler, giyitlerini soydular, yıkadılar, onlara yeni tertemiz sabun kokan giyit verdiler. Yaralıların yaralarını ilaçlayıp sardılar, karınlarını doyurdular, başlarına gelenleri sormadılar. Konuşmalarından onların maceralarını bildikleri anlaşılıyordu. Uyudular, sabaha top sesleriyle uyandılar. Çölden kurşun cayırtısı da karışıyordu top seslerine. Geceliğin çöl ateş almış yanıyordu. Çadırlar söküldü, develer, atlar, eşekler yüklendi, sürüler toparlandı, doğuya doğru sürdüler. Bir süre gittikten sonra bir ateş çizgisiyle karşılaştılar, top sesleri, kurşun cayırtıları. İleriye bir adım daha atamadılar, batıya döndüler, top sesleri, kurşun cayırtıları, ateş çizgisi. Kuzeye, güneye, top seslerinin, kurşun cayırtılarının gittikçe daralan ateş çemberinin ortasında kaldılar. Sabah oldu, gün açıldı, top sesleri uzaklaşmış gitmişti. Salman kendisini yaralı bir askerin sırtında buldu. Asker sallanarak gidiyor, kanı da çölün kumlarına damlıyordu. Salman, beni indir, beni indir diye bağırdı. Başı sarılı asker onu duymuyor, bir elinde silahı, bir elinde de kurşun torbası sallanarak yürüyordu. O gün akşama kadar yürüdüler. Akşam olunca bir kum tepesinin üstüne çıktılar, yörelerinde çepeçevre ateşler yakılmıştı. Asker kendi içmeden önce çocuğa matarasında su içirdi. İçi yanıyordu, kendine geldi. Baştan aşağı kan içindeydi. Asker onu tepeden tırnağa yokladı. Yaralanmamışsın diye de sevindi. Sonra da ona büyüyecek bir peksimet verdi. Bizi hepimizi öldürdüler dedi Salman.
Asker kim diye sordu.
Salman olanı biteni gece yarısına kadar askere anlattı. Asker dinledi.
Yeter artık dedi. Hepimizi, bütün bir orduyu, 90 bin kişiyi Allahu Ekber dağlarında bit yedi. Bit yemeyenleri de dağ dondurdu. Binlerce kişi de Allahu Ekber'de kazık kesildi. Şimdi de çölde köpek. 3 yıldır savaştayım. Ben usandım artık. Köyüme gidiyorum. Senin anan baban nerede?
Salman ayağa kalktı. Geri kumun üstüne oturdu. Yaram yok dedi. Beni öldürmediler. Hepimizi öldürdüler de.
Asker seni görmemişler dedi. O atlıların işi çocuk öldürmek. Bilmem ne zevk alıyorlar çocuk öldürmekten. Herkes çıldırmış. Çocuklar da onları öldürüyormuş.
Salman anamın kellesini babam kesti. Kestiği kelleyi de kavak ağacına astı. Onu oradan kimse kıyamete kadar indiremeyecek. Anamın başı orada kalacak. Yazık, anam çok güzeldi.
Asker haydi oraya gidelim de ananın başını indirelim.
Salman onun elini tuttu, titriyordu. Aman böyle bir şey yapayım deme. Babam seni neredeyse bulur, öldürür.
Sen babandan çok korkmuşsun.
Ondan herkes korkar. El ele tutuşmuş uyuyakaldılar. Sabaha karşı top sesleriyle uyandılar.
Yürüyebilir misin?
Yürürüm. Tepeden aşağı indiler. Gene her yanlarını bir ateş çemberi sarmıştı. Çemberi yardılar. Bir ekin denizine düştüler. Ekinler buradan karşı dağlara kadar uzanıyordu. Başaklar gözün alabildiği yere kadar bir buğulu altın köpüğünde dalgalanıyordu. Ve gün doğarken ilk ışıklarda köpüklenerek altın ekin denizi hışırdıyordu bir uçtan öteki uca. Cerenler çıktı öteden. Asker nişan aldı. Bir cereni olduğu yere düşürdü. Koştular, yarı canlı cereni asker kesti. Kanını da Salman'ın alnına sürdü.
Ekinin kıyısından güneye indiler. Ceren askerin sırtında. Asker buralarda bir kaynak olacak diyor yürüyordu. Kaynağı buldular. Her yer yeşildi. Leylekler ekin tarlasının içinde boyunlarını sündüre sündüre yürüyorlardı.
Asker ben İbrahim'in makamına uğrayacağım. Onu buradan kaçırdılar. İbrahim 170 ateşten gergedanla Nemrut'un üstüne yürüdü. Nemrut İbrahim'e karşı koyamadı. İbrahim'i kardeşleri, komşuları, akrabaları sürdüler buradan. Onun Nemrut'un üstüne yürüyen 170 ateşten gergedanını kıskandılar. Kıskançlıklarından onu uykuda boğacaklardı. Çünkü bu 170 ateşten gergedanı İbrahim çamurdan yaratmıştı. Bunu sezen İbrahim de önce Babil'e kaçtı, sonra Kenan eline vardı, sonra Nil suyunu buldu. Ve ona çoğal ey İbrahim dendi ve o çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Kıskançlık, delilik İbrahim'in arkasını bırakmadı. İbrahim ölümden, savaştan kaçmıştı. Nereye gittiyse savaş onu aradı buldu. Ölüm onu aradı buldu. Onun 170 gergedanı 170 yalımdan şehir kurdular. 170 şehrin 170'i de birbirine savaş açtı.
Asker hem konuşuyor hem cereni yüzüyordu. Cereni yüzdü bitirdi, tuzu da vardı, tuzladı. Çakmağını çaktı, kav ateş aldı, çok da güzel koktu. Bir ateş yaktılar diken kökleriyle, cerenin etini pişirdiler. O gece sabaha kadar et pişirdiler, yediler, pişirdiler, yediler. Sabah oldu, gün açıldı. Günün açılmasıyla birlikte de top sesleri geldi. Çölün her bir yanından, karşı tepenin altından da ekinlere bir ateş düşmüş, kaptırmış geliyordu.
Haydi kaçalım. Bol su iç, karnını şişir. Bu ekinlerin hepsi yanacak. Kurumuş ekinler kav gibi, millet aç kalacak. Bu ekinler İbrahim'in ekinleri, İbrahim'in evini yaktılar.
Bu İbrahim kim?
O işte Nuh'un oğlu. Nuh da, onun da gemisi var, onun da gemisini yaktılar.
Salman karnını suyla bir iyice şişirdi, asker de matarayı doldurdu.
Ateş buraya ulaşmadan.
Çöle yürüdüler, ateş bütün ovayı aldı. Dört bir yan yanıyordu. Gece gün doğmuş gibi apaydınlık oldu, ateş üstlerine geldi, toplar patladı, tepelerinde alıcı kuşlar dönüyordu. Ortalık kızgın demir gibiydi. 3 adam çıktı tepenin arkasından, askerden su istediler, matarasını hemen onlara uzattı. Adamlar suyu içtikten sonra hançerlerini çektiler, askeri delik deşik ettiler. Salman oradan kaçtı, insanlara hiç gözükmedi. Bir daha hiç gözükmedi, sonra bayıldı. Herkesten kaçtı. Halil İbrahim'in evini aradı hep ormanda. Bir de gergedanını. Ve Rab dedi ki diyordu asker, etleri çürüdü. Etindeki kokular geldi burnuna. Kendi kokusu da dayanamıyordu. İsmail Ağa onu gördü. İbrahim'in ateşten gergedanları. İsmail Ağa onu sırtına aldı. Sıcak suyla onu yıkadı Zerovatun. Babası onu sabunlarken bir eli de onun saçlarını okşuyordu. Doktor Ahmet Bey ona ilaç yaptı. Ölü cerenin kocaman açılmış gözleri üstündeydi.
Ateşten gergedanın ceren gözleri hep onun sırtındaydı. Babası hış hışı hançer, hançer yüreğine girip çıkarken ona öyle bir bakmıştı ki, gözünde bir damla yaş. Salman bin kez, bin kez, bin kez ölmüştü o bir kez. Şimdi de Mustafa ona bakıyordu öyle gece gündüz.
Gün ışırken uyandılar. Salman hiç uyumamış, silahı kucağında, sırtını çeşmeye dayamış, silahı kucağında öyle düşünmüş kalmıştı. Çölde susadıkça da kalkmış, çeşmenin oluğuna ağzını dayamış, karnı şişinceye kadar da içmişti.
49. ayrımın sonu. Sayfa 560.